Item 12, sayfa 143, at, Stephen James. 23. bölüm. Oda 404, araştırmacı gazetecilik dairesi, Denver News gazete binası, kent merkezi Denver, saat 9.22. Amy Lynn Greer iç geçirdi. Kocası Reggie bir davada olay yeri inceleme ekibindeydi. Bu nedenle 3 yaşındaki oğullarını yarım saat önce kreşe bırakmak zorunda kalmıştı. Öğlene kadar editörüne teslim edilmek üzere yetiştirmesi gereken 2 makalesi olduğu halde. Köşesinde yerel politika üzerine makaleler yazmak ya da steroid kullanan profesyonel beyzbol oyuncularının çocukları arasındaki uyuşturucu kullanımıyla ilgili şu yazı dizisini tamamlamak yerine Reggie'nin araştırdığı cinayetleri işlemeyi çok isterdi. Ama ne yazık ki patronu Reggie'nin vakalarıyla ilgili ne türden olursa olsun yazı yazmasını kabul etmemişti. Reggie bu işe ilk başladığı zaman Amy Lynn kendi mesleği açısından Denver'ın olay yeri inceleme biriminden bir adli tıp uzmanıyla evli olmadan avantaj sağlayabileceğini düşünmüştü. Ne var ki eğer herhangi bir zamanda herhangi bir soruşturmayla ilgili en ufak bir detayı karısına söylerse işsiz kalacağı gibi daha karısının hikayesi yayımlanmadan yargı karşısına çıkacağını, işe başladığında kendisine ifade eden teğmen Kurt Mason'ın gözü Reggie'nin üzerindeydi. Nokta. Amy Lynn, teğmen Mason'la bizzat tanışmış ve onun sözünün eri bir adam olduğunu anlamıştı. Steroidlerle ilgili hikayenin taslağını hazırlamaya kısa bir ara verip e-postasını kontrol etti ve kitap teklifini gönderdiği yayımcıların her birinden bir tane olmak üzere 5 adet red yanıtı geldiğini gördü. Bir günde 5 tane. Bu eski rekorunu egale edebilirdi. Çalınan kapıyla düşünceleri bölündü. Buyurun. Kapı açıldı ve hayal meyal hatırladığı bir ses sana bir şey getirdim dedi. Amy Lynn kafasını kaldırdığında sekreterlerden birinin, adını asla hatırlayamadı şu açık kumral kalın bilekli kadının, kapıda durmuş, içinde 2 santim boyunda morumsu beyaz çiçeklerin fışkırdığı, parlak yapraklı bir bitkinin bulunduğu, çok büyük, seramik bir saksı taşıdığını gördü. Saksı o kadar büyüktü ki kadın 2 eliyle birden kavramak zorunda kalmıştı. O nedir? Kadın sanki Amy Lynn elindekinin ne olduğunu anlayamamış gibi ''Çiçek'' dedi. Sesi dev saksıyı taşırken sarf ettiği çaba nedeniyle zor çıkıyordu. ''Bunları bir yere bırakabilir miyim?'' ''Tabii ki.'' Amy Lynn masasının üzerindeki kağıtları sağa sola iterek saksıya yer açtı. Kadının adını hatırlamaya çalıştı fakat başaramadı. Belki Brit ya da Brenda'ydı. Brett de olabilirdi veya buna benzer kokoş ve kızsal bir şey. Sekreter saksıyı masaya bıraktı. Bugünün anlam ve önemi nedir? Amy Lynn çiçeklere baktı. Hiçbir şey. Çiçekler? Sana kim çiçek gönderir? Reggie bunu asla yapmaz. Tüylü beyaz çiçeklerin üst üste katlar halinde büyümüş yaprak çiftleri, her katmanda birbirlerinin tam aksi yönünde uzayarak yoncamsı bir görüntü oluşturuyordu. Güçlü nanemsi kokusu bir şekilde tanıdık geliyordu. Fakat bir o kadar da yabancıydı. Birkaç tip çiçeği ayırt etmeyi biliyordu ama bunlar çoğunlukla herkesin bildiği çiçeklerdi zaten. Zambaklar, papatyalar ve güller. Masasındakilerin ne olduğuna ilişkin en ufak fikri yoktu. Ancak bunların ne olduğundan ziyade gönderinin kim olabileceği merakını daha çok uyandırıyordu. Not var mıydı? Unutulmaya pek müsait isimli sekreter yaprakların arasına düşmüş küçük bir zarfı eline aldı. Zarf fil dişi rengindeydi ve üzerinde el yazısıyla yazılmış yalnız 3 kelime vardı. Amy Lynn Greer'a. El yazısının kocasına ait olmadığını anında fark etti. Eğer çiçekleri gönderen o olsaydı soyadını yazmazdı. Fakat eğer Reggie değilse kimdi? Bilgi aldığı birkaç adam vardı, arkadaş olmaktan biraz öte bir iki arkadaşı. Ne var ki onlardan hiçbiri kendisine çiçek göndermeye cüret edemezlerdi. En azından Amy Lynn böyle düşünüyordu. Sekreter sinsice açmadım dedi zarfı işaret ederek. Teşekkür ederim. Şey pek de pardon, adın neydi? Kadının bu soru karşısında kalbi kırılmış gibiydi. Brett Nielsen. Burada. Teşekkürler Brett. Evet, üzgünüm. İsimlerle aram pek iyi değildir. Brett önemli değil dedi, fakat odadan ayrılmadı. Çiçeklere bakıyordu. Kocam bana hiç çiçek yollamaz. Emily'in buna ne cevap vereceğini bilemedi. Sonunda geveleyerek, bilirsin erkekler işte diyebildi. Söylendiğinde kulağa acınası gelmişti. Fakat dudağının kenarında yarım bir gülümseme beliren Brett'i bir biçimde tatmin etmiş gibiydi. Geri geri yürüyerek odadan çıkıp kapıyı kapattı. Brett gittikten sonra Emily'in yeniden çiçeklere döndü. Romantik nitelik taşımaktan ziyade daha resmi ve fonksiyonel bir görünümleri vardı. Peki ya kokusu? Bu bir baharat mıydı? Ve kim göndermişti? Hiçbir fikri yoktu. Not. Zarfı yırtarak açıp içindeki ufak kartı çıkarttı. Üzerine el yazısıyla kısa şifreli bir mesaj yazılmıştı. Elimiz mi mahkum insanların gözyaşlarını ifşa etmeye? Lütfen Bayan Greer, kalpsiz olma, John. John. John kim? Elias'ını tanıyamadı. Emily'in tanıdığı tüm John'ları düşündü ve hepsini neredeyse anında çiçekleri göndermiş olabilecek insanlar listesinden siliverdi. Özellikle de böyle şifreli bir mesajla birlikte gönderilen çiçekleri. Belki de işlediği bir konuyla ilgiliydi. Kederle ilgili, trajedi, birinin ölümü. Emily'in bilgisayarına döndü ve o sabah ilk kez içinde heyecanın kabardığını hissetti. Çiçekleri kimin gönderdiğini ortaya çıkarmak, yerel politika analizi yapmaktan ya da uyuşturucu müptelası beyzbolcuların ailelerinden çok daha enteresandı. Editörü bekleyecekti. Notlarını bir kenara iteledi, bilgisayarının tuşlarına basarak yazdığı makaleler arasında John adına yapılmış atıfları aramaya başladı. 24. Bölüm. Cheyenne ve Ben, Colorado eyaletinin en eski ve en saygın hastanelerinden biri olan Baptist Memorial Hastanesi'ne saat 9:46'da vardık. Hastane yönetimi doğu kanadını son 6 aydır yenilemekteydi ve yapmaları gereken daha çok iş olduğu açıktı. Yerel basın hastaya sağlanan bakımın sürmekte olan onarım işlemleri sırasında en ufak aksaklığa uğratılmadığından söz etse de son yıllarda basın açıklamalarına ne gibi dalaverelerin karıştığını bildiğim için hastane yönetiminin dikkatle seçtiği sözcüklerle oluşturulan basın bildirisi beni pek ikna edebilmiş değildi. Cep telefonum çaldığında arabadan iniyordu. Cep telefonlarından önce nasıl yaşıyorduk acaba diye sordu Cheyenne iyi niyetle. Daha az trafik kazası yapıyorduk. Ekranda kimin aradığını gösteren resme baktım. Lien Hua Jiang. Pekala, bu bayağı uygunsuz bir durumdu. Cheyenne yüzüme baktı. Bir dakika izin verir misin dedim. Tabii ki diyerek otoparkta ilerlemeye başladı. Ben de o yeterince uzaklaşana kadar bekledim. Evet. Selam Pat, nasılsın? İyi, her şey oldukça yolunda gidiyor. Katı ve anlamsız bir cevap. Konuşmamı duymayacak kadar gerisinde kalarak Çeyen'in peşinden yürümeye başladım. Nasılsın? İyiyim, sorduğun için sağ ol. İyi, sevindim. Evet, biraz bekledikten sonra imalı imalı konuştu. Pat, neden aradığımı biliyorsun sanırım. Vay, pekala, hiç zaman kaybetmiyorsun değil mi? Sanırım tahmin edebilirim diye düşünüyorum. Sözcüklerim biraz iğneliydi biliyordum ama önemsemedim. Lütfen bunu telefonda yapmak yeterince zor zaten. Daha da zorlaştırmaya çalışma. Çalışmıyorum. Gerçekten bunu yapmak istemiyordum. Şimdi burada değil. 20 metre önümde Çayan hastaneye giriyordu. Bak, bunu sonra konuşabilir miyiz? Belki gün içinde, daha sonra. Bir görevle Boston'a gidiyorum ve bunun aklımı kurcalamasını istemiyorum. Sana karşı özel bir şey değil Pat, biliyorsun. Sesinde suçlamadan ziyade kırgınlık hissediyorum. Bana halen değer veriyordu, beni suçlamıyordu ve bu tavrı her şeyi daha da güçleştiriyordu. Sadece dedi, aramızdaki yürümüyor. Bir aydan fazla bir süredir ilişkimiz çöküşe gidiyordu ve ikimiz de ne söylememiz gerektiğini bildiğimiz halde bundan kaçınmaya çalışarak konunun etrafında dolanıp duruyorduk. Gerçekten Lien Hua iyi bir...
Bitti Pat.
Keskin bir acı duydum. Derin bir son ve pişmanlık duygusu. Hayır, bunu sonra konuşacağız. Belki hafta sonuna doğru DC'ye geldiğimde oturup...
Hayır, lütfen. Benim için çok zor olur.
Sesinde acımasızlıktan çok kararlılık vardı. Uzun bir sessizlik izledi sözlerini. Ne söyleyeceğimi bilemiyordum. Doğru sözcükleri bir araya getirmeye çalıştım. Öyleyse...
Evet.
Hastanenin sensörlü kapısının önüne vardım ve kapı açılıverdi. İçeri girdiğim sırada ruh gibiydim. Daha iyi bir zamanda ya Lien Hua ya da ben ikimize de daha iyi hissettirecek ya da yardımı olacak birkaç söz bulabilirdik telefonu kapatmadan önce. Fakat bugün ikimiz de yapamadık. Bir süre ikimiz de sessiz kaldıktan sonra en sonunda o
''Hoşça kal'' dedi.
Ben de ''Hoşça kal'' diye karşılık verdim ve konuşma bitti. Hem de ben buna hiç hazırlıklı değilken. Otomatik kapı arkamdan kapandı ve Chen'in varlığını yanımda hissedene dek telefon ekranına boş boş bakarak öylece dikildim.
Her şey yolunda mı?
Evet, yalan söyledim. Telefonu cebime koyduğumda bunun hiç olmadığı kadar tuhaf ve rahatsızlık verici olduğunu hissettim. Yüzüme ilgi ve endişeyle bakıyordu.
Hayır, değil.
İyiyim ben dedim, gözlerine bakmadan gidelim. Birkaç dakika sonra 20'li yaşlarının sonlarında yerinde duramayan bir adam olan Lance Reedlin koridorda bize eşlik ediyordu. Tüm yolu Cheyenne, Dr. Bender gibi deneyimli ve saygıdeğer birinin yanında çalışmaktan ötürü ne kadar müteşekkir olduğunu anlatmakla geçirdi. Ama ben söylediklerini pek dinlemedim. Onun yerine Lien Hua ile arkadaş kalabileceğimiz, birbirimize duyduğumuz derin hisleri bir kenara bırakmayı başarabileceğimiz ve yeniden çıkmaya başlamadan önceki günlere dönebileceğimiz konusunda kendimi ikna etmeye çalışıyordum. Çünkü insan böyle zamanlarda kendisine böyle telkinlerde bulunur. Kendi kendine bunları söyler, saf dilliğe sığınırsın çünkü gerçek itiraf edemeyeceğin kadar can yakar. Ve gerçek olan şuydu ki şu andan itibaren Lien Hua ile çalışmak zor olacaktı. Başka erkeklere göstereceği ilgiyi kıskanacak ve acaba ilişkimizi kurtarmak için daha fazla şey yapabilir miydim diye düşünüp duracağım. Lance bizi merdivenlerden bir kat aşağı indirip sarf malzemeleri dolaplarının ve fizik tedavi odasının bulunduğu koridordan geçirdi. Kapıya yapıştırılan bozuktur yazısının önünden geçerken asansörlerde bakım gibi bir şeyler yapıyorlardı diye açıkladı. Bir saate filan çalışır hale getirmeleri gerekiyor ama ben pek umutlu değilim. Yeniden Lien Hua'yı düşündüğümde aslında bazı şeylerin açığa kavuşmasının bir biçimde rahatlatıcı olduğunu fark ettim. Her ne kadar ayrı yollara gitmek hiç istemediğim bir şey idiyse de. Morga vardık ve Lance kapının kilidini açtı. Bu hafta bayağı yoğundu burası. Doktor Bender ve ben, daha fazla konuşmasına gerek yoktu. Buyurun bakalım. Kapıyı ardına kadar açtı. Hastane dezenfektanlarının kokusu ortalığı sardı.
Eric 10 dakikaya kadar burada olur.
Cheyenne'in saatine baktığını fark ettim.
Ben yukarıda olacağım dedi Lance. Tabii kalmamı istemezsiniz.
Hayır diye yanıt verdim. Biz hallederiz. Ufak bir onaylama jesti.
Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa danışmayı arayın. Bana haber verirler.
Numarayı söyledi. Ben de teşekkür ettim. Ve o gittikten sonra Cheyenne'le birlikte ölümün teşhir ve tahlil edildiği beyaz steril odaya girdik. Oda geçmiş 15 yıl içinde gördüğüm tüm morglar gibiydi. Paslanmaz çelik tezgahlar, parlak floresan lambalar, mikroskoplar, tartılar, tıbbi atık poşetleri, alet tepsileri, boş bir sedye. Ve tabii ki içindeki hassas beyne zarar vermeden kafataslarını kesmek için kullanılan elektrikli Striker marka testere, vücut boşluklarını dikmek için Hagedorn iğneler, kafatası keskileri, kemik testereleri, kaburga makasları, zanaat edevatı, cenazelerin tutulduğu sedyeler soğutucularda olmalı. Odanın diğer tarafında ilerlerken morgları ne kadar da kimliksiz ve kurumsal tasarladığımızı düşündüm. Cesetlerin ortalığı ne denli batırdı ve ne denli mide kaldırıcı oldukları düşünüldüğünde, incelendikleri yeri ne kadar parlak, temiz ve özenle mikroplardan arındırılmış halde tutuyoruz. Çürüme kokusunu bastırmak için. Belki de bu ölümle baş etme biçimimizdi. Parçalara ayırdığımız bu insanların mutlulukları, gözyaşları ve kahkahalarını unutmaya çalışma yöntemimiz. Belki de iyi bir şeydir bu, unutabilmek. Soğutucuya yaklaştık ve bir an kapısına baktık. Tamam dedim sakince, vali beye bir göz atalım. 25. Bölüm. Morg soğutucusunun kapağını ardına kadar açtım. Bir soğuk hava dalgası üzerime çarpıp etrafımı sardı. İçeride 5 tane sedye görünüyordu. Ölü dudaklar kulağıma fısıldıyor. Neden? Neden bir şey yapmadın? Neden daha erken gelmedin? Her sedyede bir kadavra. 3 kadavranın yüzünü hatırladım. Bunlar bu hafta başından beri gerçekleşen cinayetlerin kurbanlarıydılar. İlginç bir şekilde cesetlerin hiçbirinin üstü örtülü değildi ve cesetlerden ikisinin başı gövdesinden ayrılmıştı. Bir değil iki, yalnızca Sebastian Taylor'ınki değil. Neler olu... Ardından soğutucuya doğru ilk adımı attığım sırada onu gördüm. Bir kadın odanın diğer ucunda duvara dayanıp oturtulmuştu. Kadavraların üzerinde olması gereken örtüler omuzlarından ve kollarından aşağı sarkıyordu, gözleri açıktı. Yanımda Cheyenne'le aceleyle kadına doğru ilerledim. Kadına doğru eğilip nabzını kontrol ettiğim sırada onu düzenli olarak gittiğim kafelerin birinde daha önce görmüş olduğumu fark ettim. Adını bilmiyordum ama bir şekilde kadını hatırlamamla her şeyi acilen çözmem gerektiğini düşündüm. Teni soğuktu. Dudakları mavimsi bir renk almış, donmanın etkisiyle morarmıştı ama hala nefes alıyordu. Zayıf bir kalp atışı duydum, yaşıyor dedim Cheyenne. Tanrı'ya şükür, onu buradan çıkaralım. Bayan dedim, sana yardım edeceğiz. Dudaklarını oynattı ama ses çıkmadı. Titremediğini fark ettim ki bu hipoterminin ileri aşamasında olduğunu gösteriyordu. Cheyenne kadını kaldırmak için bir tarafından koltuğuna girdi. Dikkat! Kaya tırmanışı için yaptığım seyahatlerden biliyordum ki ağır hipotermi geçiren insanları yerinden hareket ettirmek onları şoka sokabilir ve kalp ritimlerini bozabilirdi. Ama bunu kadının burnu dibinde seslendirmek istemedim. Onu ben taşırım. Olabildiğince yavaş bir şekilde kaldırdım kadını. Minyon yapılıydı ama yine de Grant'in önceki gün balta sapıyla kaburgama vurduğu yerde keskin bir sızı hissettim. Kadını inceleme odasındaki boş sedyeye taşıdığım sırada Cheyenne de yanımda geliyordu. İnterkom tuşuna basarak bir doktorun morga gelmesi gerektiğini bildirdi. Kırmızı kod. Kadını sedyeye yavaş yatırdım. Seni ısıtacağız. Bilinci açık olduğu sürece iyi olacaktır. Her şey düzelecek dedi Cheyenne. Fakat kadının durumunun ne kadar ciddi olduğunu fark etmiş olacak ki kulağıma eğilip doktoru bekleyebilir miyiz emin değilim dedi. İyi olacak. Ne var ki ben doktoru bekleyip beklememiz gerektiğini ya da gidip birini getirmemizin daha mı iyi olacağını düşünürken kadının gözlerinin kaydığını gördüm. Cheyenne hafifçe yanağını tokatladı onu ayık tutabilmek için. ''Benimle kal'' dedi, ''benimle kal.'' Ama kadının nefes alışları daha da yavaşlıyordu. ''Cheyenne, Pat'' dedi. ''Biliyorum.'' Kadın titremeye başladı. Cheyenne tekrar yanağına vurdu. Fakat bu kez kadın tepki vermedi. Sedyeyi bir ucundan yakalayarak koridora doğru gittim. Onu hemen ısıtmamız lazım, şimdi. 12. Ayrımın sonu. Sayfa 154.